23. ayrım. Yaklaşık 2000 euro tutuyor, fotoğraflar hariç. Çünkü Yasser fotoğrafçıya döndü, çok pahalı çalışır. Ama bu sefer malzemeyi kullanmasına izin verirseniz işi bedava yapmayı kabul etti. Makyaj uzmanıyla kuaförü yarın buraya getirtebiliriz. Ben de kursu yapan insanları arayıp boş yer var mı diye soracağım. Olacağına eminim, tıpkı kendinize yatırım yaparak geleceğiniz için yeni olanaklar yarattığınıza ve harcadıklarınızı pek yakında geri alacağınıza emin olduğum gibi. Yani ödemeyi benim yapacağım mı söylemek istiyorsunuz? Organizasyon koordinatörü bir kez daha bozulmuş görünüyordu. Onu görmeye gelen kızlar kendi kuşaklarının bütününün kurduğu hayali, dünyanın en seksi kadınlarından biri sayılmak, gerçekleştirmek için genellikle o kadar hevesli olurlardı ki asla böylesine kaba sorular sormazlardı. Bakın Kristina, Yasmin, bu kapıdan içeri girer girmez Yasmin oldum ben. Fotoğrafçının cep telefonu çaldı, telefonu cebinden çıkardı, sonra da o dakikaya kadar karanlıklar içinde olan odanın öbür ucundaki yere yürüdü. Perdelerden birini çektiğinde Yasmin siyah örtüyle kaplı bir duvar, üstünde flaşlar olan tripodlar, ışıkları yanıp sönen kutular ve tavandan sarkan spotlar gördü. Bakın Yasmin, yerinizde olmak isteyen binlerce, milyonlarca insan var. Antwerp'in en iyi fotoğrafçılarından biri sizi seçti. En seçkin profesyoneller yardım edecek size ve ben de mesleğinizle bizzat ilgileneceğim. Öte yandan, hayatta her şeyde olduğu gibi, bunda da kendi başarınıza inanmanız, bunun gerçekleşmesi için de yatırım yapmanız lazım. Manken olarak büyük bir başarıya ulaşacak kadar güzel olduğunuzu biliyorum. Ama bu fazlaca rekabetçi dünyada güzellik yetmiyor. En iyisi olmanız gerek, bu da pahalıya patlıyor, en azından başlangıçta. Madem ki bunca üstün niteliğim var, neden kendi paranızı yatırmıyorsunuz bana? Sonra yapacağım bunu. Ama şimdi ne kadar kararlı olduğunuzu görmemiz gerekir. Gerçekten profesyonel manken mi olmak niyetindesiniz, yoksa başka bir sürü genç kadın gibi seyahat olanağına kavuşmak, dünyayı gezip görmek, zengin koca bulmak mı istiyorsunuz? Bundan emin olmalıyım. Kadının ses tonu sertleşmişti. Fotoğrafçı odanın öteki ucundan geri döndü. Makyajcı yarın kaçta geleceğini soruyor. Yasmin'in annesi, para lazımsa belki ben diye başladı ama Yasmin kalkmış, kadınla ve fotoğrafçıyla el bile sıkışmadan kapıya yönelmişti bile. Çok teşekkür ederim ama benim o kadar param yok, olsaydı bile başka şeylere harcardım. Ama bu sizin geleceğiniz, aynen benim geleceğim, sizinki değil. Yasmin daha sonra gözyaşlarına boğuldu. Önce pahalı bir butiğe gitmiş, orada ona kaba davranmakla kalmamışlar, sahibiyle tanıştığını anlatırken yalan söylediğini ima etmişlerdi. Ardından tam yeni bir hayata başlayacağını düşünür, kendine mükemmel bir at bulduğunu sanırken, yalnızca ilk adımı atmanın 2000 euroya patlayacağını öğrenmişti. Anne ile kızı sessizlik içinde evin yolunu tuttular. Cep telefonu birkaç kez çaldı ama Yasmin numaraya bakıp telefonu cebine attı. "Niye cevap vermiyorsun? Öğleden sonra bir randevumuz daha var, öyle değil mi? Çünkü bizim 2000 euromuz yok." Annesi Yasmin'i omuzlarından kavradı, kızının ne denli hassas durumda olduğunu biliyordu. Bir şeyler yapması lazımdı. "Evet var. Baban öldüğünden bu yana her gün çalıştım ben ve 2000 euromuz var. Gerekiyorsa fazlası var. Avrupa'da temizlikçiler iyi para kazanır. Çünkü burada kimse başkasının pisliğini temizlemek istemez. Ayrıca söz konusu olan senin geleceğin. Şimdi eve gidemeyiz." Telefon bir daha çaldı. Yasmin tekrar Kristen olup annesinin dediğini yaptı. Öğleden sonra görüşecekleri kadın verilmiş başka bir sözü yüzünden randevusuna birkaç saat gecikebileceğini söyleyerek özür diliyordu. Kristen'e zararı yok dedi. "Ama daha fazla vaktinizi almamak için bana kaça mal olacağını öğrenebilir miyim?" "Kaça mı mal olacak?" "Evet. Az önce başka bir fotoğrafçıyla randevum vardı. O ve birlikte çalıştığı kişi benden 2000 euro istediler. Fotoğraflar, makyaj." Hattın öteki ucundaki kadın güldü. Size herhangi bir maddi yük olmayacak. Eski bir numara bu. Buluştuğumuzda konuşuruz. Kadının stüdyosu sabah ziyaret ettikleri yere çok benziyordu. Ama sohbet tepeden tırnağa farklıydı. Neden ilk görüştükleri halinden çok daha üzgün göründüğünü sordu Christina'ya. Belli ki ilk görüşmelerini hala anımsıyordu. Christina öteki fotoğrafçıyla aralarında geçenleri anlattı. Kadın da ona bunun sık yapılan bir numara olduğunu, resmi makamlarını engellemeye çalıştığını açıkladı. O sıralarda dünyanın birçok yerinde azıcık güzel olan kızlar, güzelliklerini tam anlamıyla gözler önüne sermeleri için ikna ediliyor ve bu şerefe nail olabilmek için neleri var neleri yoksa ödemek zorunda bırakılıyorlardı. Bu gibi ajanslar yeni yetenekler arama bahanesiyle lüks otellerde odalar tutuyor, odaları fotoğrafçılık malzemesiyle dolduruyor, manken adayına yılda en az bir defileye çıkacağını, yoksa parasının geri vereceğini söylüyor. Çekilen fotoğraflar karşılığında bir servet alıyor. Makyajcı ve kuaför numarası yapan işsiz aktörleri getirtiyor. Özel mankenlik okullarına kayıt yaptırtmayı öneriyor. Sonra da genellikle hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluyordu. Christina'nın gittiği aslında gerçek bir stüdyoydu. Ama tekliflerini reddetmekle doğru yapmıştı. İnsanların gururuna hitap ediyorlar. İlgili kişi neye bulaştığını bildiği sürece bunun ille de yanlış olması gerekmez. Üstelik bu yalnızca moda dünyasında değil, başka alanlarda da oluyor. Kendi kitaplarını kendileri yayımlayan yazarlar, kendi sergilerinin sponsoru olan ressamlar, büyük stüdyolardan birinde iyi bir yer edinmek için borca giren yönetmenler, evi terk edip büyük kente garson olarak çalışmaya giden ve günün birinde onları yıldız yapacak bir yapımcıyla tanışmayı uman senin yaşında kızlar. Hayır, şimdilik fotoğraf çekmeyeceklerdi. Önce Christina'yı iyice tanıması gerekiyordu. Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmak, karşısındakinin ruhunu açığa çıkarmakla başlayan uzun soluklu sürecin son aşamasıydı. Biraz daha konuşmak için ertesi gün yeniden buluşmaya karar verdiler. Bir at bulman lazım. Yasmin Tiger. Evet, hayatının aşkı geri gelmişti. Fotoğrafçı onu hafta sonunu geçirmek için Hollanda sınırına yakın olan plaj evine davet etti. Günde 8 saat çalışarak kamerayla denemeler yaptılar. Fotoğrafçı Yasmin'den ateş, tahrik, su gibi sözcüklerin çağrıştırdığı bir dizi duyguyu çehresine yansıtmasını istedi. Ruhunun iki yönünü de kötülüğünü ve iyiliğini dışa vurmaya çalışmalıydı. Aşağı, dümdüz, ileri, yana ve boşluğa baktırdı. Martıları ve şeytanları hayal etmesini istedi. Kendinden yaşlı bir grup erkek tarafından saldırıya uğrayıp, aralarından bir ya da birkaçının ona tecavüz ettiğini, sonra da bir bar tuvaletine bırakıldığını hayal etmesini istedi. Günahkar ve azize, sapık ve masum olmasını istedi. Bazı fotoğraflar açık havada çekildi ve o soğuktan donuyor olmasına karşın her uyarıya tepki vermeyi, her talebi yanıtlamayı becermişti. Evin odalarından birindeki küçük bir stüdyoya girdiler. Böylelikle fotoğrafçı değişik müzikler ve ışıklar kullanarak denemeler yapabildi. Yasmin makyajını kendi yapıyor, saçını ise fotoğrafçı biçime sokuyordu. Yasmin, işe yarar bir halin var mı diye soruyordu. Bunca vaktinizi neden benim için harcıyorsunuz? Ama fotoğrafçının söylediği tek şey, bunu sonra konuşuruz oluyordu. Gecenin geri kalanını gün boyunca yaptıkları çalışmayı inceleyerek, düşünerek, not alarak geçiriyorlar. Ama sonuçlardan da memnun mu olduğu yoksa düş kırıklığına mı uğradığı konusunda hiçbir yorum yapmıyordu. Pazartesi sabahına kadar Yasmin, zira artık Kristin kesinlikle ölmüştü, herhangi bir fikir edinemedi. Antwerp aktarması için Brüksel istasyonunda beklerken fotoğrafçı birden, "Sen şimdiye kadar çalıştığım en iyi mankensin," dedi. "Şaka ediyorsunuz." Kadın ona hayretler içinde baktı. "Hayır, öylesin. 20 yıldır bu alanda çalışıyorum. Sayısız insanın fotoğrafını çektim. Hepsi de epeyce deneyimli olan profesyonel mankenlerle. Film oyuncularıyla çalıştım." Hiçbiri duygularını senin kadar iyi ifade edemiyordu. Buna ne denir biliyor musun? Yetenek. Bazı mesleklerde yeteneği ölçmek çok kolaydır. İflasın eşiğindeyken işi kurtaran genel müdürler, rekor kıran sporcular, çalışmalarını iki kuşak boyunca devam ettirebilen oyuncular. Peki ben senin mankenliğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorum? Çünkü bir profesyonelim. Meleklerini ve şeytanlarını objektif aracılığıyla gösterdin. Bu da hiç kolay değildir. Vampir kılığında gotik partilere giden gençlerden ya da adamların içindeki sübyancılığı tahrik etmek için masum havalar takınan kızlardan değil, gerçek meleklerden ve gerçek şeytanlardan söz ediyorum. İstasyon bir aşağı bir yukarı yürüyen insanlarla doluydu. Yasmin tren tarifesine bir göz attı ve dışarı çıkmayı önerdi. Sigara içmek için can atıyordu. İstasyonda ise sigara yasağı vardı. O sırada içinden neler geçtiğini söylese mi, söylemese mi kestiremiyordu. Yeteneğim vardır belki ama bu doğru olsa bile o yeteneği gösterebilmenin tek nedeni vardı. Biliyorsunuz, birlikte geçirdiğimiz süre boyunca kişisel yaşamınızdan hiç söz etmediniz ve benimkini de hiç sormadınız. Bu arada çantalarınızı taşımaya yardım etmemi ister misiniz? Fotoğrafçılık genellikle erkeklerin yaptığı bir iş, öyle değil mi? Taşınması gereken çok ağır şeyler var. Kadın güldü. İşime tapıyorum. Bundan başka söyleyecek fazla bir şeyim de yok aslında. 38 yaşındayım, boşandım. Çocuğum yok. Büyük bir lüks içinde değil ama rahat bir yaşam sürebilecek parayı kazanabilmek için iyi ilişkilerim var. Söyleyeceklerime bir şey daha eklemeliyim. Her şey planlandığı gibi giderse var olabilmek için tümüyle mesleğine dayanan biri olarak yaşamamalısın. Gerçek öyle olsa bile. Tavsiyelerimi dinlemezsen sistem seni kolayca avucunun içine alır. Tabii ki fotoğraflarını kullanarak ben de para kazanacağım. Ama bundan böyle kendine profesyonel bir menajer bulmanı tavsiye ederim. Yasmin bir sigara daha yaktı. Ya şimdi ya da asla. Yeteneğimi nasıl ortaya koyabildim biliyor musun? Çünkü hayatımda başıma gelebileceğini asla düşünmediğim bir şey oldu. Bir kadına aşık oldum. O kadının yanımda olmasını, atmam gereken her adıma yön vermesini isterdim. O kadın hem nezaketi hem de titizliğiyle ruhuma işlemeyi başardı ve ta derinlerde yatan en iyilerin ve de en kötülerin ortaya çıkmasını sağladı. Bana uzun meditasyon teknikleri öğreterek ya da annemin ihtiyacım olduğuna inandığı, psikanaliz uygulayarak yapmadı bunu. Kullandığı şey durakladı. Korkmuştu ama devam etmesi gerekiyordu. Artık kaybedecek hiçbir şey yoktu. Kullandığı şey bir fotoğraf makinesiydi. Zaman durdu. İstasyonun dışındaki diğer insanlar hareketsiz kaldı. Sesler kesildi. Rüzgar durdu. Sigarasının dumanı havada asılı kaldı. Işıklar söndü. Her zamankinden çok daha ışıltılı ve birbirine dikilmiş iki çift gözden başka bir şey kalmadı. Makyajcı hazırsın diyor. Yasmin başını kaldırıyor ve soyunma odasına dönüştürülmüş mekanda arkadaşının bir aşağı bir yukarı dolaştığını görüyor. Gergindir herhalde. Kandaki ilk defilesine de olsa. İyi giderse Belçika hükümetiyle şişkin bir sözleşme yapabilir. Yasmin yanına gidip ona güven vermek, her şeyin daha önce hep olduğu gibi yolunda gideceğini söylemek istiyor. Ama aşağı yukarı şöyle bir yanıt alabilir. Daha 19 yaşındasın. Ne biliyorsun ki hayat hakkında? O da şöyle der. Sen benim kapasitemi bildiğin gibi ben de seninkini biliyorum. 3 yıl önce bir gün bir tren istasyonunda yanağıma usulca dokunduğun zaman başlayıp hayatımızı değiştiren ilişkimizi biliyorum. İkimizin de nasıl korkmuş olduğunu anımsıyor musun? Ama o ilk korku duygusunu atlattık ve ilişkimiz sayesinde buradayım ben. Sen de mükemmel bir fotoğrafçı olmanın yanı sıra her zaman hayalini kurduğun şeyi yapıyorsun artık. Kıyafetler tasarlayıp dikmek. O anda en iyisinin hiçbir şey söylememek olacağını biliyor. Birine sakin olmasını söylemek, onu daha da gerginleştirmekten başka bir şey yaramaz. Pencerenin yanına gidip bir sigara daha yakıyor. Çok fazla sigara içiyor. İyi ama niye içmesin ki? Fransa'daki ilk büyük defilesi bu. 16.43 Siyah takım elbise ve beyaz gömlek giymiş genç bir kadın kapıyı açıyor. Adını soruyor, elindeki listeye bakıyor ve bir süre beklemesi gerektiğini, suitin şimdilik dolu olduğunu söylüyor. İki adam ile muhtemelen ondan genç bir kadın da bekliyor. Sessizce sırasını bekliyor hepsi. Gabriela, daha ne kadar sürecek, ne işin var burada diye soruyor kendi kendine ve karşılığında iki yanıt alıyor. Birincisi ona devam etmesi gerektiğini anımsatıyor. Yıldızlığa yükselebilmek için azmetmiş olan iyimser Gabriela, şimdi de premierleri, davetleri, özel jetlerle seyahatleri, dünya başkentlerinin duvarlarındaki afişlerini, evinin önünde sürekli nöbet tutan ve her giydiğiyle, giysilerin nereden alındığıyla, gözde bir gece kulübünde birlikte görüldüğü sarışın erkek azmanının kim olduğuyla, ilgilenen fotoğrafçıları düşünmek zorunda. Doğduğu kasabaya muhteşem dönüşü, onu kıskançlıkla izleyen şaşkın arkadaşları ve desteklemeyi düşündüğü hayır kurumları var sırada. İkinci yanıt ise, yıldızlığa yükselebilmek için azmetmiş olan iyimser Gabriela'nın şimdi bıçak sırtında yürüdüğünü, uçuruma yuvarlanmasının an meselesi olduğunu anımsatıyor. Hamit Hüseyin'in onun varlığından haberi bile yok. Makyajlı ve bir partiye katılmaya hazır halde kimse görmedi onu. Giyeceği elbise bedenine uygun olmayabilir, uydurulması gerekebilir. O zaman Martinez'deki buluşmaya gecikebilir. Zaten 25 yaşına gelmiş ve kim bilir belki de şu sırada aynı tekneye başka bir aday çağırıp görüşmeye almışlardır. Fikirlerini değiştirmiş de olabilirler. Aslında belki de amaç buydu. İki ya da üç adayı görüşmek ve kalabalıkta hangisinin öne çıkabileceğini görmek. Partiye birbirinden haberi olmayan üç adayı da davet etmiş olabilirler. Paranoya. Hayır, paranoya değil, sadece gerçekçi olmaya başlıyor. Gibson'ın ve Yıldız'ın yalnızca büyük projelerle ilgileniyor olmaları başarının garantisi değil. İşler yolunda gitmezse bütün suç onun üstüne kalacak. Alice Harikalar Diyarı'ndaki çılgın şapkacının hayaleti hala oralarda geziniyor. Belki zannettiği kadar yetenekli de değil, yalnızca çok çalışkandır. Bazıları kadar şanslı değil, gece gündüz çabalasa da hayatında şimdiye dek çok önemli bir şey olmadı. Kana geldiğinden beri hiç durmaksızın o çok pahalı portfolyosunu bir sürü casting ajansına dağıtmasına karşın yalnızca bir tek görüşme sağlayabildi. Gerçekten de o kadar özel biri olsaydı teklif edilen rollerden hangisini kabul etsem diye düşünüyor olurdu halen. Kendini aşmakta ve yakında yenilgiyi tadacak, üstelik çok da acı bir biçimde. Çünkü şöhret denizine çok yaklaştı. Hatta ayaklarını soktu bile. Ama dibe gitmek için. Kötü titreşimler çekiyorum kendime. Çevremde kötü titreşimler var biliyorum. Kendimi toparlamam lazım. Suitteki kadının ve sessizce bekleyen diğer üç kişinin önünde yoga egzersizi yapamaz. Olumsuz düşüncelerden ulaşması lazım da tam olarak nereden geliyor bu düşünceler? Okuduklarına göre kimilerinin beslediği haset yüzünden, erişebileceği başarıya erişemediğini düşündüğü sıralarda bu konuda çok şey okumuştu. Tam da şu dakikalarda istediği rolü alamayan başka bir aktris tüm enerjisini rolü geri almaya odaklamış olmalı. Evet, hissedebiliyordu, aynen böyleydi. Bundan kaçınmak için yapılacak tek şey aktrisin girdiği yoldan çıkıp evrenin tüm güçleriyle ilintili olan yüksek benliğinin arayışına girmesi olabilir. Derin bir soluk alıyor, gülümsüyor ve kendi kendine şöyle diyor. Tüm çevreme sevginin enerjisini dağıtıyorum. Bu enerji karanlığın kuvvetlerinden çok daha güçlü. İçimdeki Tanrı gezegeninin tüm canlılarının içlerinde yaşayan Tanrı'yı selamlıyor hatta.